Ayrım 22, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 198. François Afrika Kapovası'ndaki zenci okulu Mannenberg'in müdürüydü. Kırkını biraz geçmişti. Sık kıvırcık saçlı, cildi sütlü kahverengi, tombul ve ciddi bir adamdı. Karısı Miriam da tombuldu ama ondan çok daha kısa boylu ve gençti. Afrikalıların 4 kızları vardı. Molly Broadhurst Miriam'ı yıllardan beri tanıyordu. Karı koca sık sık Molly'ye gelirlerdi. Kalın camlı gözlük takan Miriam her zaman güler yüzlüydü. Evi tertemiz, yerler ayna gibiydi. Kızlarını daima iyi giydiriyor, saçlarını örerek renkli kurdeleler takıyordu. Çocuklar da anneleri gibi tombul ve mutluydular. Bunun nedeni çocukların genlerinden çok kadının usta bir aşçı oluşuydu. Tara Miriam'la ilk defa Molly'nin evinde karşılaştı. Doğuma 2 hafta kala Sundi mağaralarından trenle oraya dönmüştü. Ama şahsayla ailenin diğer üyeleri onun hala Profesör Hurst'le birlikte çalıştığını sanıyorlardı. Miriam tam Tara'nın umduğu, Molly'nin de anlattığı gibiydi. Ama kadının üzerindeki hamile elbisesi Tara'yı şaşırttı. El sıkışırlarken siz de mi hamilesiniz diye sordu. Miriam mahcup bir tavırla elini karnına vurdu. Yastık bu bayan Tara, bebeği birdenbire ortaya çıkaramazdım öyle değil mi? Molly bana durumu açıklar açıklamaz işe küçük bir yastıkla başladım, sonra yavaş yavaş büyüttüm. Tara kadını büyük bir sıkıntıya soktuğunu anlayarak ona sarıldı. ''Ah size ne büyük bir minnet duyduğumu anlatamam. Lütfen beni Bayan Tara diye çağırmayın. Ben sizin arkadaşınızım. Yalnızca Tara yeterli.'' ''Miriam, bebeğinize kendi çocuğum gibi bakacağım.'' dedi. ''Yemin ediyorum.'' Sonra genç kadının yüzündeki ifadeyi fark ederek telaşla ekledi. ''Ama o zaman sizin çocuğunuz olacak Tara. İstediğiniz zaman gelip onu görebileceksiniz. İleride bir gün onu almanız mümkün olursa François ile ben sizi engellemeyeceğiz.'' ''Siz Molly'nin anlattığından daha iyisiniz.'' Tara tekrar Miriam'ı kucakladı. ''Haydi gelin, size bebeğimiz için aldıklarımı göstermek istiyorum.'' Miriam ah diye bağırdı. ''Bunların hepsi de mavi. Çocuğun erkek olacağından emin misiniz?'' ''Bundan hiç kuşkum yok, çok eminim.'' ''Miriam, ben de öyleydim.'' dedi gülerek. ''Ama şimdi şu hale bakın, çocuklarımın hepsi de kız. Eh, bu da pek kötü sayılmaz, hepsi de iyi çocuklar. Bu seferkinin erkek olacağını umuyorlar.'' Karnına vurdu yine. ''Kızlarımın bebeği fena halde şımartacaklarını da biliyorum.'' Tara'nın bebeği Molly Broadhurst'un konuk yatak odasında dünyaya geldi. Çocuğun doğmasına Molly'nin eski ahbaplarından olan Dr. Chetty Abrahamci yardım etti. Adam Komünist Partisi'nin gizli üyelerindendi. Partide onun gibi birkaç Hindu daha vardı. Tara'nın sancıları başlar başlamaz Molly hemen Miriam Afrika'ya telefon etti. Kadın elinde bavulu ve şiş karnıyla geldi, derhal Tara'nın yanına gitti. ''Sonunda bu işe başlayabildiğimiz için çok seviniyorum.'' diye bağırdı. ''Açıkçası benimki zor bir hamilelik oldu ama en kolay doğumum da bu olacak.'' Elini eteğinin altına sokarak yastığı çıkardı. Tara da onun kahkahalarına katıldı. Sonra sancı tekrar başlarken birdenbire sustu. ''Ah!'' diye fısıldadı. ''Keşke benim doğumum da bu kadar kolay olsa. Bana bu bebek bir devmiş gibi geliyor.'' Kasılmalar başladığı zaman Molly ile Miriam sırayla Tara'nın başucunda oturarak onun elini tuttular. Doktor Karyola'nın ayak ucunda durmuş, ''Ikının, ikının'' diye emrediyordu. Ertesi gün öğleye doğru Tara bitkin haldeydi artık. Kesik kesik soluyor, ıstırapla kıvranıyordu. Saçları terden sanki denize dalmış gibi sırılsıklamdı. ''Doktor usulca yararı yok dedi, sizi hastaneye kaldırıp sezaryen yapmamız gerekiyor.'' ''Olmaz, olmaz.'' Tara kendini zorlayarak müthiş bir çabayla dirseğinin üzerinde doğruldu. ''Bana bir fırsat daha verin.'' Yeni sancı sırasında da olanca gücüyle çabaladı. Sanki kasları büzülüp kaldı ama yine de bir şey olmadı. Molly bir kere daha diye fısıldadı. ''Daha fazla çabala. Bebek için bir kere daha şansını dene.'' Tara çaresizliğin verdiği bir güçle çabaladı. Etleri kağıt gibi yırtılırken çığlıklar attı. Ama birden öyle rahatladı ki çığlığı bir sevinç haykırışı halini aldı. Sesi bebeğin ağlamasına karıştı. Doğrulup oturmaya çalışarak soluk soluğa erkek mi diye sordu. Söyleyin, çabuk söyleyin. Molly onun kaygılarını giderdi. Evet, erkek gerçekten. Tara bir kahkaha attı. Bebeğin simsiyah saçları sık ve kıvırcıktı. Astragan gibiydi bu saçlar. Çocuk 4,5 kilo kadardı. Teni karamela rengiydi. Moses Gama'nın hatlarını almıştı. Tara hayatı boyunca hiç bu kadar güzel bir bebek görmemişti. Diğer çocukları böyle olmamışlardı. Boğuk bir sesle ''Onu kucağıma verin'' dedi. Islak ve kaygan bebeği onun kollarına bıraktılar. Tara fısıldadı. ''Onu emzirmek istiyorum. İlk sütü içer içmez tümü de benim olacak.'' Miriam Afrika sordu. ''Bebeğin adı ne Tara?'' Tara, ''Onu Benjamin diye çağıracağız.'' dedi. ''Benjamin Afrika. Bu at hoşuma gitti. O gerçek bir Afrikalı.'' Tara bebekle 5 gün ilgilendi ama sonunda çocuğunu bırakmak zorunda kaldı. Miriam Benjamin'i alıp götürürken Tara'ya ruhunun bir kısmını kabaca kesip koparmışlar gibi geldi. Molly yanında olmasaydı bu acıya dayanamayacaktı. Ama Molly'de genç kadını ilgilendirecek bir şey vardı. ''Bunu bugüne kadar sakladım Tara. Bebeğini verdiğin zaman neler hissedeceğini biliyordum. Bu seni biraz neşelendirir.'' Molly genç kadına bir zarf uzattı. Tara el yazısıyla yazılmış olan adresi inceledi. ''Bu yazıyı tanımadım.'' Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. ''Onu özel bir kurye getirdi.'' Molly sabırsızlıkla ekledi. ''Haydi aç şunu.'' Tara bu isteği yerine getirdi. Zarftan 4 sayfa ucuz kağıda yazılmış mektup çıktı. Tara son sayfaya baktı. İmzayı okurken yüzündeki ifade değişti. ''Moses!'' diye bağırdı. ''Ah inanamıyorum. Bu kadar ay sonra. Hiç umudum kalmamıştı. Onun yazısını bile tanıyamadım.'' Mektubu göğsüne bastırdı. ''Moses'in mektup yazmasına izin vermiyorlardı hayatım. Onu çok sıkı bir eğitim kampına götürmüşlerdi. Ama Moses emirlere karşı geldi ve sana bu mektubu yollamak için büyük bir tehlikeyi göze aldı.'' Molly kapıya gitti. ''Seni yalnız bırakayım da mektubu rahatça oku. Kaybını biraz telafi edeceğini biliyorum.'' Tara Molly çıktıktan sonra bile mektubu okumaya hemen başlayamadı. Beklentinin zevkini çıkarmaya çalışıyordu ama sonunda dayanamadı. ''Tara sevgilim, burada her gün seni düşünüyorum. Çok çalışmam gerekiyor. Seni ve bebeğimizi merak ediyorum. Belki de dünyaya geldi bile ama ben bunu bile bilmiyorum. Çoğu zaman kendi kendime acaba erkek mi yoksa kız mı diye soruyorum. Yaptığım şey hepimiz için çok önemli. Afrikalılar için, senin ve benim için hayati önemi var. Ama yine de seni çok özlüyorum. Gece birdenbire en beklenmedik bir anda aklıma geliyorsun. O zaman kalbime bir hançer saplanmış gibi sarsılıyorum.'' Tara artık okuyamıyordu, gözleri dolmuştu. ''Ah Moses!'' haykıra haykıra ağlamamak için dudağını ısırdı. ''Bana karşı böyle duyguların olduğunu bilmiyordum.'' Elinin tersiyle gözlerini sildi. ''Senden ayrıldığım zaman nereye gideceğimi ve beni nelerin beklediğini bilmiyordum. Artık her şey açığa çıktı. Bizi ne zor görevlerin beklediğini biliyorum. Yardımına ihtiyacım olacağını da bildiğim gibi. Beni reddetmeyeceksin değil mi karıcığım? Seni karıcığım diye çağırıyorum. Çünkü artık karnında çocuğumu taşıyorsun ve onun içinde karımsın.'' Tara yazılanları anlamakta zorluk çekiyordu. Moses'in kendisini böyle onurlandıracağını hiç ummamıştı. Genç kadın istediğin hiçbir şeyi reddedemem diye fısıldayarak mektubun ikinci sayfasına geçti. ''Sana daha önce bir kere devlet işleri konusunda bilgi edinmemiz için aile bağlarından yararlanmanın çok iyi bir şey olacağını söylemiştim. Bu o günden beri daha da zorunlu bir hal aldı. Kocan Shasa Courtney neofaşist baskıcıların tarafına geçmek üzere. Bu yüzden ona karşı tiksinti ve nefret duyuyorsun. Ama bu hiç ummadığımız ve beklemediğimiz bir fırsat. Kocana o barbarca rejimin kabinesinde bir yeri olacağına dair söz verildiğini bize bildirdiler. Eğer Shasa Courtney'in sırdaşı olabilirsen, işlerin iç yüzünü, planlarını ve amaçlarını öğrenebiliriz. Bu öyle değerli bir şey olur ki paha bile biçilemez. Tara kendisinden neler isteneceğini hissederek başını salladı. Olmaz. Mektubun devamını okuyabilmek için bütün cesaretini topladı. Senden ülkemiz ve aşkımız adına kocanın Veltevreden'deki evine dönmeni istiyorum. Tabii çocuğumuz doğduktan ve sen de kendini topladıktan sonra. Kocandan uzaklaştığın için ondan özür dile. O ve çocuklar olmadan yaşayamayacağını söyle. Ona sokulmak ve güvenini tekrar kazanmak için elinden geleni yap. Tara fısıldadı, bunu yapamam. Sonra çocukları ve özellikle Michael'ı düşündü, yumuşamaya başladı. Ah Moses, benden ne istediğinin farkında değilsin. Elleriyle yüzünü örttü. Lütfen bana bunu yaptırma. Ben özgürlüğümü yeni kazandım. Beni bundan tekrar vazgeçmeye zorlama. Ama mektup acımasızca devam ediyordu. İlerideki mücadelede hepimiz de fedakarlık etmek zorunda kalacağız. İçimizden bazılarından canlarını vermeleri bile istenecek. Bunlardan biri de ben olabilirim. Hayır, sen olmamalısın sevgilim, sen olmamalısın. Ancak dürüst ve sadık kimseler ödüllendirileceklerdi. Son zaferden ve bağımsızlıktan başka ödüller de verilecek. Senden istediğimi yapabilirsen o zaman buradaki dostlarımız birleşmemizi sağlayacaklar. Aşkımızı saklamak zorunda kalmayacağız. Yabancı bir ülkede özgürce yaşayacağız. Mutlu bir süre aşkımızın zevkini iyice çıkaracağız. Bunu hayal edebiliyor musun sevgilim? Geceleri ve gündüzleri bir arada olacağız. Sokaklarda el ele dolaşacağız. Bir lokantada baş başa yemek yiyecek ve birlikte açık açık güleceğiz. Dimdik ve korkusuzca duracak, düşüncelerimizi açık açık söyleyeceğiz. Öpüşecek, bütün aşıklar gibi o saçma ama sevimli şeyleri yapabileceğiz. Aşkımızdan olan çocuğumuzu yanımıza alabileceğiz. Mektup Tara'ya çok acı vermeye başlamıştı. Artık okuyamayacaktı. Molly içeri girdiği zaman genç kadının ağladığını gördü. Yatağa ilişerek Tara'yı kucakladı. Tara hayatım, ne oldu? Molly'ye söyleyebilirsin. Tara, Veltevreden'e geri dönmem gerekiyor diyerek hıçkırdı. Ah tanrım, Molly oradan tümüyle kurtulduğumu sanmıştım. Şimdi geri döneceğim. Tara'nın evlilikleriyle ilgili bir görüşme yapmak için resmen buluşmalarını istemesi Şahsa Courtney'i fena halde sarstı. Karısıyla aralarındaki resmi olmayan anlaşmadan memnundu. Bu sayede çocukları yanında kalıyor, kendisi de istediği gibi hareket edebiliyordu. Ayrıca evliliğin sağladığı saygınlıktan da yararlanmış oluyordu. Tara'nın ona yolladığı faturaları hiçbir şey söylemeden memnunlukla ödüyordu. Her ayın ilk günü kadının bankadaki hesabına bol para da yatırıyordu. Ama şimdi bu mutlu sürenin sona ermek üzere olduğu anlaşılmaktaydı. Şahsa hemen baş danışmanlarını Santayne Hanı'na toplantıya çağırdı. Santayne yönetim kurulu salonundaki masanın başına geçti. Abraham Abrahams da uçakla Johannesburg'dan geldi. Yanında boşanma işlerine bakan bir avukat da vardı. Santayne hemen yönetimi ele aldı. En kötü ihtimali düşünelim. Tara çocukları almak isteyecek. Kendisine hatırı sayılacak bir para verilmesini de. Ayrıca çocukların her biri ve kendisi için nafaka da talep edecek. Eybe bir göz attı. Adam gümüş saçlı başını salladı. Diğer avukatlar da onu taklit ettiler. Kahretsin, o kadın beni terk etti. Çocuklarımı ona vermektense cehennemde kavrulmayı tercih ederim. Eyüp Tara yuvanızda kalmasını imkansız bir hale soktuğunu iddia edecektir dedi. Sonra Şahsa'nın yüzündeki öfke dolu ifadeyi fark ederek onu yatıştırmaya çalıştı. Şunu unutma Şahsa, herhalde Tara en iyi avukatlardan fikir alacak. Kahretsin, Tara'yı uyardım, onu boşamayacağımı söyledim bile. Siyaset hayatım en nazik döneminde, skandal bana pahalıya mal olur, pek yakında genel seçimlere gireceğim. Abe onu reddedemeyecek durumda kalabilirsin diye mırıldandı. Tara sağlam durumda olabilir. Şahsa dürüst bir adam tavrıyla Tara hiçbir iddiada bulunamaz dedi. Ben her zaman ince düşünceli ve cömert bir koca gibi davrandım. Abe alayla cevap verdi. Cömert bir insan olduğunu bilmeyen yok. Pek çok çekici genç kadın bu konuda tanıklık edebilir. Santayin söze karıştı. Abe, şahsanın başı kadınlarla hiçbir zaman derde girmedi. Santayin, hayatım, burada gerçeklerden söz ediyoruz. Bir anneye özgü hayallerden değil. Ben özel dedektif değilim. Şahsanın özel hayatı da beni ilgilendirmiyor. Ancak şu son birkaç yıl Şahsa'nın Tara'ya onu sadakatsizlikle suçlaması için en aşağı 6 koz verdiğini söyleyebilirim. Şahsa Abe'i susturmak için telaşla elini sallıyordu. Ama Santayin yüzünde merak dolu bir ifadeyle öne doğru eğildi. ''Haydi Abe'' diye emretti. ''Şunları say bakalım.'' Abe, Şahsa 2 yıl önce Ocak ayında Oklahoma müzikalinde başrole çıkan genç bir kadınla ilişki kurdu diye başladı. Şahsa iskemlesine çöktü. Sanki dua ediyormuş gibi elleriyle yüzünü örttü. Eyüp konuşmasını sürdürdü. Birkaç hafta sonra Güney Afrika'ya gelmiş olan İngiliz hokey takımındaki solcu bir kızla da. Eyüp o ana kadar kadınların adlarını söylememişti. Ama şimdi Kuzey Amerika yayın stüdyolarından o televizyon yapımcısı diye ekledi. Küstah ve sevimli bir kız Kitty Godolphin. Devam etmemi istiyor musun? Birkaç kişi daha var ama demin de söylediğim gibi ben özel dedektif değilim. Tara'nın öyle usta birini tutacağından emin olabilirsin. Şahsa izini belli etmemek için pek de çaba harcamıyor. Santayin adamı susturdu. Bu kadarı yeter Abe. Oğluna hoşnutsuzca ve isteksiz bir hayranlıkla baktı. Bir taraftan da Theory kanı bu diye düşünüyordu. Ailenin laneti. Sonra sert bir sesle bir sorunumuz olduğu anlaşılıyor dedi. Boşanma davalarına bakan avukata döndü. Şahsa'nın kendisini aldattığını Tara'nın kanıtlayabileceğini kabul edelim. Hakkımızda verilebilecek en kötü karar ne olur? Çocukları alabilir. Özellikle küçük olan ikisini ve tabii küçük bir servet de koparabilir. Şahsa sordu ne kadar? Durumunuzu göz önüne alacak olursak. Avukat nezaketle durakladı. 1 milyon sterlin ve başka şeyler de. Bir ev, nafaka, cep harçlığı, daha önemsiz bir iki şey. Şahsa iskemlesinde dikleşti, usulca bir ıslık çaldı. Sonra, şaka olsun diye söylenen bir şeyi ciddiye alıyorsunuz dedi ama kimse gülmedi. Bu toplantı sonucu Şahsa da Tara'yla barışmak için ciddi bir biçimde hazırlanmaya başladı. Abe ve diğer avukatların hazırladıkları yazılı önerileri inceledi. İzleyeceği yolu kesin olarak seçti. Artık ne söylemesi, hangi konuları açmaması gerektiğini biliyordu. Hiçbir itirafta bulunmayacak, söz vermeyecekti, özellikle çocuklar konusunda. Şahsa buluşma yeri olarak Konstantia Berg'in eteğindeki havuzu seçti. Tara'nın orada geçirdikleri mutlu saatleri hatırlayacağını umuyordu. Aşçısına Tara'nın en sevdiği yemekleri yaptırarak bunları piknik sepetine koydurttu. Mahzenindeki şarapların en iyisinden 6 şişe aldı. Şahsa görünüşüne de özellikle dikkat etti. Saçlarını kestirdi, siyah ipek göz bağı dolu çekmeceden bir yenisini seçti. Tara'nın kendisine hediye ettiği tıraş losyonunu sürdü. Karısının beğendiği krem rengi ham ipek elbiseyi giydi. Mavi gömleğinin açık yakasının içine hava kuvvetlerinin eşarbını taktı. Çocuklar Rhodes ile gönderilmişlerdi. Hafta sonunu Santayin'in yanında geçireceklerdi. Şahsa Tara'yı Molly Broadhurst'un evinden alması için Rolls-Royce arabayı gönderdi. Şoför genç kadını doğrudan doğruya havuza getirdi. Şahsa Tara'ya kapıyı açtı. Kadın öpmesi için yanağını uzatınca da şaşırdı. ''Sonra seni iyi gördüm hayatım.'' dedi. Aslında bu yalan sayılmazdı. Tara bir hayli kilo vermiş, beli yine incelmişti, göğüsleri şahaneydi. Genç kadının gözlerinin altındaki morluklar pek belli olmuyordu. Saçlarını yıkatmış ve kıvırtmıştı. Onun da görünüşüne Şahsa gibi özen gösterdiği anlaşılıyordu. Tara hemen ''Çocuklar nerede?'' diye sordu. ''Annemin yanındalar. Rahatça konuşabilmemiz için onları gönderdim.'' ''Çocuklar nasıl Şahsa?'' ''Hepsi de çok iyiler. Bundan daha iyi olamazlar.'' Şahsa Tara'nın bu konuda bazı iddialarda bulunmasını istemiyordu. ''Kadın onları çok özledim.'' dedi. Bu sözler Şahsa'ya tehlikeli geldiği için sesini çıkarmadı. Onun yerine karısını yazlık pavyona sokarak çağlayana bakan kanepeye oturttu. ''Burası çok güzel.'' Genç kadın çevresine bakındı. ''Walter Reden'de en çok burayı severim.'' Şahsa'nın uzattığı şarap kadehini aldı. Şahsa daha güzel gün nerede de. Karı koca kadehlerini birbirine dokundurdular. Sonra Tara kadehini mermer masaya bıraktı. Şahsa da savaşın ilk ateşine karşı hazırlandı. Tara eve dönmek istiyorum dedi. Şahsa o zaman şaşkınlığından beyaz şarabı ipek elbisesinin önüne döktü. Zaman kazanarak dengesini bulabilmek için göğüs cebinden aldığı mendille şarabı sildi. İşin garibi şahsa bir bakıma pazarlığı sabırsızlıkla beklemişti. O bir iş adamıydı. Alışverişten kazançlı çıkacağına da çok inanıyordu. Ayrıca tekrar bekarlığa dönme fikrine de alışmıştı. Bunun vereceği zevkleri sabırsızlıkla bekliyordu. Bu ona 1 milyon sterline mal olsa bile. Şahsa düş kırıklığına uğramıştı. İhtiyatla anlayamadım diye mırıldandı. Çocukları özlüyorum, onlarla beraber olmak istiyorum. Ama çocukları senden uzaklaştırmaya da niyetim yok. Onların bir anneye olduğu kadar bir babaya da ihtiyaçları var. Sorun kolaylıkla çözümleniyordu. Bundan daha iyisi olmalıydı. Şahsa'nın pazarlıkla ilgili ön sezileri onu hiçbir zaman yanıltmazdı. Tara konuşmasını sürdürdü. Yalnız yaşamayı denedim, hoşuma gitmedi, geri dönmek istiyorum. Şahsa dikkatle, yani bıraktığımız yerden devam edeceğiz, öyle mi diye sordu. Tara başını salladı. Bu imkansız, ikimiz de biliyoruz bunu. Kocasının başka soru sormaması için elini kaldırdı. Sana istediklerimi söyleyeceğim. Eski hayatımın sağladığı bütün o şeyleri, çocuklarımı, Courtney adının uyandırdığı saygıyı ve ekonomi yapmak zorunda kalmadan harcayabileceğim o bol parayı. Şahsa dayanamayarak karısını iğneledi. Eskiden mevki ve parayı aşağı görürdün. Tara kısaca, daha önce onlardan yoksun kalmamıştım dedi. Ama buradaki hayata doyamadığım zaman bir süre için evden uzaklaşmaya da hakkım olmalı. Yine de seni siyaset hayatın bakımından utanılacak duruma düşürecek değilim. Başka bakımlardan da. Bir an durdu. Hepsi bu kadar. Şahsa buna karşılık benim elime ne geçecek diye sordu. Çocuklarının annesi olacak. Herkesin karşısına yanında karınla çıkabileceksin. Ziyafetler vereceğim. İş arkadaşlarına nezaketle davranacağım. Hatta seçimlerde sana yardım da edeceğim. Eskiden bu işte ustaydım. ''Siyaset hayatımın seni tiksindirdiğini sanıyordum.'' ''Yine de tiksindiriyor ama bunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim.'' ''Avukatların nezaketle evlilik hakları diye tanımladıkları şey ne olacak?'' ''O yok.'' Tara başını salladı. ''O yalnızca ilişkimizi karmakarışık bir hale sokar.'' Genç kadın Moses'i düşündü. Ona hiçbir zaman ihanet edemezdi. Moses kendisi emretse bile. ''Hayır.'' Senin başkalarına gitmene bir itirazım yok. Sen her zaman oldukça ihtiyatlı davranırdın. Yine öyle yapacağından eminim. Şahsa karısının göğüslerine baktı ve bir an pişmanlık duydu. Ama Tara'nın teklifi onu şaşırtmıştı. İstediği her şeyi elde edecek, üstelik 1 milyon sterlin ödemekten de kurtulacaktı. Hepsi bu kadar mı dedi. Evet, tabii aklına konuşmamız gereken bir şey geliyorsa o başka. Şahsa başını salladı. El sıkışıp şampanya açalım mı? Tara kocası ve onun dünyası konusundaki gerçek duygularını saklamak için Şahsa'ya kadehinin üzerinden gülümsedi. Şampanyayı içerken de kendi kendine yemin etti. Bu anlaşmanın bedelini ödeyeceksin Şahsa Courtney. Hayalinden bile geçiremeyeceğin kadar ağır bir ücret olacak bu. 22. ayının sonu. Sayfa 208.